Ayrım 5.
Olayı duymuş olan Sahle Enderebe'yi papazı hiç de yatıştırmaya kalkışmadı. Tanrı bütün iyilikleri bir anda kimseye vermemiştir peder. Siz zekisiniz, bilgilisiniz, dürüstsünüz, ahlaklısınız, özverilisiniz. Ancak sabrınız yok. Sabır mı? Papaz derin derin iç çekti, sonra gülümsemeye çalışarak, ''Herhalde haklısınız Sait Bey'' dedi. ''Ama şehrada dayanmak için sabrın çok özel bir biçimine sahip olmak gerekir. Ama korkarım bu özel biçim İngiltere'de yetişmiyor.'' ''Bizim dağımız böyle peder. Siz terbiyesiz bir öğrenciyi cezalandırdığınızı sandınız ama dostunuz olan babasını cezalandırdınız. Size olan dostluğu nedeniyle bütün dünyayı karşısına almıştı.'' Buna gerçekten üzüldüm. Ona yaptığım kötülüğü onarabilirsem belki gidip onu görmem gerekir. Çok geç. Dostluğumuzu göstermenin tek yolu işin içinden sıyrılmak için söylemek zorunda kalacaklarına kızmamanızdır. Dağ tarihçesinden alıntı. Nisan ayının sonunda Büyük Yortu'dan az sonra Kıfer Yapta'nın efendisi Şeyh Francis oğlu Raad'ı İngiliz papaz okulundan çekmeye karar verdi. Birkaç gün önce bir olay cereyan ettiği ve papazın karısını genç Şeyh ile uygunsuz durumda yakaladığı anlatıldı. İlkbaharda ten arzuludur. Cuma'ya düşen üçüncü gün Patrik Hazretleri beraberinde pek çok kişiyle köye geldi. 15 yıldır köye ayak basmamıştı ve bu gelişe herkes sevindi. Annesinin günahlarını çıkartan kendisi olmuştu, şimdi de oğlunun günahlarını çıkartmaya gelmişti. Şeyh Francis ile Patrik, Plata Meydanı'nda herkesin önünde kucaklaştılar. Patrik verdiği vaazda aftan ve barışmadan söz etti ve mezhepçiliği bir bölünme ve müminler arasında bir kavga tohumu eken bir sapınç olarak lanetledi. Köyde sabaha kadar bayram edildi. Ertesi günü Patrik'le Şeyh Bedrettin Sarayı'na birlikte gittiler ve dağ yöneticisi emire olan bağlılıklarını yinelediler ve barıştıklarını haber verdiler. O da onlara gereken saygıyı verdi. Tanrım, bu şenliğin arasında kendimi nasıl da yalnız hissediyorum. Tanyos'un duyguları bir kez daha sarsılmış ve öfke ve tiksintiye dönüşmüştü. Ara sıra kara düşüncelerinden kurtulmak için papazın karısını Raad'ın kollarında hayal ediyor ya da Raad'ın kilisede günah çıkartırken belirttiği bütün günahları için Patrik'ten tebrikler aldığını farz ediyordu. Lamia'nın oğlu yüksek sesle gülüyor ama hemen ardından kendine gelerek eski suskunluğuna bürünüyordu. Öfkelendiği her seferde olduğu gibi yürüyor, yürüyor ve gene yürüyordu. ''Hey Tanyos, ayaklarınla mı düşünüyorsun?'' Delikanlı kendisine böyle denmesini kaldırabilecek durumda değildi ama ses hele de görüntü yabancı değildi. Yalnız nadir değil, ayrılmaz bir parçası olan katırı da işte karşısında duruyordu. Tanyos katırcıya sarıldı ama adamın ününü anımsayınca geriledi. Ama öteki devam etti. ''Ben de ayaklarımla düşünürüm, ister istemez yollarda gidip geliyorum.'' Ayaklarından başına doğru çıkan düşünceler seni rahatlatır ve canlandırır. Başından ayaklarına doğru inenler ise cesaretini kırar ve sana ağırlık verir. Hiç gülme, beni ciddiyetle dinlemen gerek. Ondan sonra istersen diğerleri gibi gülersin. Kimse benim bilgeliğimi istemiyor. İşte bu yüzden işportacılık yapıyorum. Eskiden Araplar her bilge söz için bir deve hediye ederlermiş. Ah Nadir, sen de sözlerini satabilseydin. Biliyorum, çok konuşuyorum ama beni anlaman gerek. Bir köyden diğerine giderken aklımdan bin bir türlü düşünce geçiyor ve bunları kimseye anlatamıyorum. Onun için de köye geldiğimde arayı kapatıyorum. Öylesine kapatıyorsun ki kapı dışarı ediliyorsun. Bazen oldu ama bir daha olmayacak. Plata Meydanı'nda Şeyh Raad'ın saygıdeğer hanımefendinin güllerini koparttığı ve pis bir serseri gibi eteğini kaldırdığı için kovulduğunu anlatmak için bana güvenme. Yine babasının bir sağına bir soluna bir şamar patlattığını, sonra da köyde alkışlar arasında bir kahraman gibi onu dolaştırdığını da anlatmayacağım. Tanyos döndü ve üç kere yere tükürdü. Nadir buna karşı çıktı. O insanlara kızmaya hakkın yok. Senin benim gibi onlar da neler olduğunu biliyorlar. Rahat hakkında da sen ve ben ne düşünüyorsak onu düşünüyorlar. Ama Patrick ve Emir ile bu kavga tehlikeli ve pahalıya mal olmaya başladı. İngilizlerle ittifak çok ağır geldi. Bundan sıyrılmak gerekiyordu. Kuyruğu dik tutarak. Kuyruğu dik tutarak mı? Geçici bir çapkınlık ayıplanabilir ama asla küçümsenmez. Bu böyledir. Babası oğlunun marifetlerinden gülerek söz edebilir. Ama benim gülmeye hiç niyetim yok. Bayan Stolta'nın söylenenleri duyunca ne hale geleceğini düşündüğümde utançtan yerin dibine geçiyorum. Papazın karısı için üzülme, o bir İngiliz. Ne olmuş? Sana o bir İngiliz diyorum. Başına gelebilecek en kötü şey bu ülkeden gitmek zorunda kalmasıdır. Oysa senin ve benim için başımıza gelebilecek en iyi şey bu ülkeden gitmek olacaktır. Git başımdan Nadir. Senin baykuşça bilgeliğin olmasa da yeterince üzgünüm. Köydeki şenliklerin yarattığı utanç, hüzün, öfke gibi duygularda Tanyos yine de huzur buluyordu. Korkaklık ve dalkavukluk yüzünden kör olmuş tüm diğerlerine karşın haklı olma huzuruydu bu. Kendi kendine pazartesi okula gidince Bayan Stolten'a gidecek ve İngilizce kitaplarda okuduğu gibi elini tutup dudaklarına götürmeye ve "En derin saygılarımı ve sevgilerimi lütfen kabul ediniz." demeye ve bütün köyün gerçeği bildiğini söylemeye karar verdi. Tanyos bir an bile kendisinin de körleşmiş olduğundan kuşku duymadı. Dalkavukluktan değil de ümitten. Ertesi günü sabah erkenden şatodan çıkıp okulunun havasını içine çekmek ümidi. Bu basit ve kesin durum konusunda aklına bir an olsun bir kuşku girmemişti. Oysa artık o köyün bir çocuğu için İngiliz papazının okuluna gitmek söz konusu değildi. Şeyh ile Patrick kol kola emire saygı sunmaya gitmezden önce bunu Gerios'a açıkça belirtmişlerdi. O günden beri Kahya gün be gün saat be saat Tanyos'a haberi vermeyi geciktirmekteydi. Belki de çocuk işi kendiliğinden anlayacak ve razı olacaktı. Hayır, bu olanaksızdı. Tanyos için olanaksızdı. O okul geleceğinin umudu, yaşama sevinciydi. Sadece o okul için yaşıyordu. Onu ailesiyle barışık kılan bu okul olmuştu. Ailesiyle, şatoyla, köyüyle, kendisiyle, doğumuyla. Pazar akşamı aile kiç kasesinin çevresine çömelmiş, ekmek banarken Gerios, Mısır paşasıyla Babali arasında anlaşmazlık olduğunu ve Fırat kıyılarında bir savaştan söz edildiğini anlatmaya başladı. Lamia ara sıra birkaç soru soruyor ve bir yandan da genç hizmetçiye emirler veriyordu. Tanyos başka şeyler. Ertesi günü papazla karısına neler söyleyeceğini düşünüyor, kafa sallayıp duruyordu. Bir sessizlik olunca Lamia, "Belki de Tanyos'a söylemen gerek," dedi. Gerios kafasını salladı. "Bana söylenenleri tekrar edeceğim ama ona başka bir şey söylemeyeceğim. Onun gibi zeki bir çocuğa uzun boylu açıklama yapmak gerekmez. Kendiliğinden anlamıştır." "Neden söz ediyorsunuz?" "İngiliz okulundan. Bundan böyle oraya gitmenin söz konusu olmadığını söylemem gerekiyor mu?" Tanyos birden titremeye başladı. Başından aşağıya bir kova buz gibi su indirilmişçesine. Büyük zorlukla "Laç, neden?" diyebildi. "Olan bitenlerden sonra köyümüzün bu okulla ilişkisi olamaz. Şeyhimiz gitmeden önce bunu açıkça belirtti, patriğimizin önünde. Şeyh Abdaloğlu için karar versin, benim için değil. Onun da mı altındayken böyle konuşmana izin veremem." Rahat hiçbir zaman bir şey öğrenmek istemedi. Okula babası zorladığı için gidiyordu. Artık gitmediği için de memnun. "Ben öğrenmeye gidiyorum. Çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam etmek istiyorum." "Öğrendiklerin yeterli. Benim tecrübeme güven. Çok fazla okursan aile arasında yaşamaya katlanamazsın. Mevkini yeterince koruyacak kadar bilgi sana yeter. İşte bilgelik budur. Bana şimdi yardımcı olacaksın. Ben de sana her şeyi öğreteceğim. Artık koca adamsın. Ekmek paranı kazanmanın vakti geldi." Tanyos bir ölüden farksızdı. "Artık ekmek yemeyeceğim," dedi. Uyuduğu asma kata gitti, uzandı ve hiç hareket etmedi. Önceleri çocukça küskünlüğe verdiler. Ama ertesi günü güneş ağarıp Tanyos ne konuşmak, ne yemek, hatta ne bir yudum içmek için ağzını açmayınca Lamia telaşlandı. Geryos işini bahane ederek bürosuna kapandı. Haber de köye yayıldı. Çarşamba akşamı orucunun 4. gününde Tanyos'un dili ağırlaştı, bakışları sabitleşti, köy halkı önünden geçip onunla konuşmaya çalıştı. Diğerleri kendisini ölümün kollarına bırakmış delikanlının yarattığı tuhaf sahneyi seyre koyuldu. Denenmedik şey kalmadı. İntiharın ucunda cehennem azabı olduğu, gömülmeye izin verilmediği, söylenmedik şey kalmadı. Ama Tanyos artık hiçbir şeye inanmıyordu. Güzel bir yolculuğa çıkarcasına ölümü bekler gibiydi. Hatta Geryos yaşlı gözlerle bir bardak süt içirse onu okula göndereceğini söylemesine karşın cevabı şu olmuştu. Sen babam değilsin, babamın kim olduğunu bilmiyorum. Bazıları bu sözleri duydu, duyanlardan biri de zavallı, hezeyan halinde dedi. Bu kez Tanyos ile birlikte Geryos'un utançtan ve acıdan ölmesinden korkulmuştu. Günlerden perşembeydi. Orucun 5. günüydü ve ziyaretçilerin bir kısmı zorla ağzının açılıp beslenmesini önermiş, ancak boğulur korkusu ile bu fikirden vazgeçilmişti. Herkesin ümidini yitirmişti. Keşiş bile. Huriye kadın dışında herkes. Kız kardeşi Lamia gelip dizlerinde ağlayınca, yapılacak tek şey var, onu da ben yapacağım dedi. Lamia, bana oğlunu ver. Cevabı beklemeden adamlara seslendi. Bir araba koşun. Tanyos'u yarı bilinçli arabaya yatırdılar. Huriye kadın dizginleri aldı ve şatonun bulunduğu tepenin çevresindeki toprak yola girdi. Kimse peşinden gitmeye cesaret edemedi. Sadece arkasından çıkarttığı toz dinene kadar bakıldı. Borcu bir öğleden sonrasıydı ve fıstık ağaçları pembe kadife bir örtüye bürünmüştü. Keşişin karısı İngiliz okuluna geldiğinde durdu. Kız kardeşinin oğlunu omuzlarına alıp binaya doğru ilerledi. Papaz ve Bayan Stolten onu karşılamaya çıkmışlardı. Bizim aramızda ölecek, onu size bırakıyorum. Burada sizin yanınızda olduğunu anlarsa yemeye başlar dedi. Uzanan kollara çocuğu bıraktı ve içeriye tek adım atmadan geriye döndü. 5. geçiş. Akbaş. Bu ani gelişi izleyen günlerde Bayan Stolten ve ben son derece garip bir olaya tanık olduk. Tanyos'un kızıl röfleli siyah saçları bizi kaygılandıran bir hızla kırlaşmaya başladı. Onu iyileştirmek için başucundan ayrılmıyorduk ve her geçen saat saçlarının biraz daha ağardığı, bazen başındaki ak tellerin çoğaldığı izlenimini alıyorduk. Bir ay içinde 15 yaşındaki bu çocuğun saçları bir ihtiyarınki kadar beyazlaşmıştı. Bu olayın çektiği açlıktan mı yoksa başka bir nedenden mi meydana geldiğini bilemeyeceğim. Ama yöre halkı bunu bir işaret saydı. Tanyos için ya da belki bütün ülke için bir işaret. Uğurlu mu, uğursuz mu? Bu konuda görüş birliği yoktu. Birbiriyle çelişen yorumlar batıl inançlarını daha da körüklüyordu. Bunlara çok fazla önem vermiyordum. Ancak dağın bu köşesinde saçları vaktinden önce ağaranlarla ilgili bir efsane olduğunu öğrenmiştim. Bunlara akbaş ya da deli dahi deniliyordu. Ta ezelden beri bazı karışık dönemlerde ortaya çıktıklarına ve hemen ardından kaybolduklarına inanılırdı. Hatta kimilerine göre yeniden dirilip duran insan aynı insandı. Dürziler ruh göçüne inanırlardı. Papaz Jeremy Stolten'un günlüğü 1836. 1. Cennet ölen müminlere vaat edildiğine göre Tanyos da ölüme girişiyle cennete girişe hak kazanmış ve Yüce Tanrı intihar etmek istediği için ona pek de öfkelenmemişti. Gerçi şeyhin şatosu genişti ama dünya yüksek duvarlardan ve el öpmelerden ibaretti. Papazın evinde saygı ile bilgi başa baş gitmekteydi. Tanyos kendisini henüz merdivenin en alt basamağında görüyor ama hepsini tırmanabileceğini hissediyordu. Kütüphane hemen elinin altındaydı, yapıtlar güzelim ciltler ile kaplıydı. onları açmayı, hışırtılarını duymayı, birkaç yıldan önce anlaması olanaksız olanlara bakmayı seviyordu. Günün birinde onların hepsini okumuş olacaktı. Bundan emindi. Ama yeni yaşamında sadece bu kütüphane yoktu. Birinci katta bir de odası vardı. O güne kadar çoğu İngiliz ya da Amerikalı ziyaretçiler için ayrılan odayı Stoltonlar bu beklenmedik konuklarına hemen vermeyi uygun görmüşlerdi. Bir karyolası vardı. Tavanlıklı bir karyola. Tanyos böyle bir yatakta hiç yatmamıştı. İlk günler yatağın rahatlığını keşfedemeyecek kadar zayıf ve bitkindi. Yine de yatağına çok çabuk alışmış ve bundan sonra yerde her an yılan, akrep, sarı çıyan ve çocukluk günlerinin en korkulu düşü olan kulaktan girip beyine çıkan kırkayak gelir korkusu ile nasıl yatmış olduğunu düşünür olmuştu. Stoltonların rahat odasında ayrıca önemsiz kitapların olduğu bir etajer, bir gömme dolap, bir odun sobası ve bir de rahibin karısının bahçesine açılan bir pencere vardı. Gözlerini bir yatakta açıp papazın karısının kendisine bir fincan uzattığını gördüğü anda orucuna son vermişti. Ertesi günü annesi gelip içeriye girmeden onu gözetlemiş ve içi rahat etmişti. 3 gün sonra Lamia ile Huriye kadın papazın kapısını çaldıklarında kapıyı açan Tanyos oldu. Annesi boynuna sarılıp onu öpücüklere boğarken içeri girmek istemeyen teyzesi onu dışarı çekti. Sonunda istediğini elde ettin. Oğlan eliyle ben böyleyim demek ister gibi bir hareket yaptı. Benise diye Huriye kadın sözü aldı. Damarıma basılırsa herkesten fazla bağırırım ve herkes susar. Hatta Buno Butros bile. Benim damarıma basıldığında susarım. Alaycı bir gülümsemesi vardı ve teyzesi ümitsizliğini belirtmek istercesine birkaç kere başını salladı. Zavallı Lamia, çocuğunu yetiştirmeyi bilememişsin. Bende olsaydı 4 ağabey ve 4 kardeşle bak bakalım bağırmasını nasıl öğrenirdi. Ona yalvarmaya gerek kalmadan elini tencereye uzatmasını öğrenirdi. Her neyse, yaşıyor ya, kendine göre savaşmayı biliyor. En önemlisi de bu. Oğlanın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Lamia da bunu fırsat bilerek, yarın babanla geleceğiz dedi. Kiminle? Bunu söyler söylemez arkasını döndü, papazın evine daldı. İki kadın da gerisin geriye döndü. Derslere çabuk başladı. Bütün öğrenciler bir dertleri olduğunda sanki ailenin çocuğuymuş gibi ona geliyorlardı. Bir süre sonra papaz kendisine görevler verdi. Hem yeteneği hem de orada kalmasına karşılık bir dersi kaçırmış olan ya da anlamamış olan öğrencilere dersi tekrar ettiriyordu. Böylece kendinden büyük öğrencilerle öğretmenlik oynuyordu. Herhalde bu yeni görevinde daha olgun görünmek için sakalını uzatmaya başlamıştı. Belki de şeyhe ve tüm köye karşı bağımsızlığını kanıtlamak için. Seyrek, ayva tüyü kadar yumuşak bir sakaldı bu ama onu kesiyor, fırçalıyor, düzeltiyor, bakıyordu. Ruhunun gıdasıymış gibi. Cebrail, hatlarında, bakışında ve ellerinde bir kadınınki gibi yumuşaklık vardı. Sanki sadece ondan doğmuş gibi Lamia'ya benzerdi, dedi. Annesi 4-5 günde bir onu görmeye geliyordu. Genellikle ablasıyla. Ne biri ne diğeri köye dönmesini öneremiyordu. Ancak aylar geçtikten sonra bu yolda bir girişimde bulundular. Ama Tanyos'un değil, papazın nezdinde. Papaz onunla konuşmayı vaat etmişti. Gerçi öğrencilerinden en parlak olanını evinde konuk etmekten ve karşılığında bir evlat sevgisi görmekten çok mutluydu ama Papa Stolten, Tanyos ailesiyle, şeyh ile, köyü ile barıştığı takdirde görevini daha iyi yapabileceğinin farkındaydı. İşlerin yoluna girmesini istiyorum. Kıferyabdı'yı ziyaret etmeni, babanı ve aileni görmeni istiyorum. Sonra bu evde yaşamaya devam edersin. Çünkü burada bir sığıntı değil, yatılısın. Rahat olayı böylece yarı yarıya atlatılmış olur ve durum hepimiz için daha rahat bir biçim alır. Eşek sırtında Blata'ya geldiği vakit Tanyos, insanların kendisine korkuyla bir hayalete bakar gibi baktıklarını hissetti. Hepsi ak saçlarını görmemiş gibi yapıyordu. Tanyos çeşmeye gidip su içti ama kimse yanına yanaşmadı. Sonra semeri elinde tek başına şatoya tırmanmaya başladı. Lamia onu Geryos'u götürmek üzere kapıda bekliyordu. Ona karşı iyi davranmasını ve elini öpmesini istedi. Bu güç bir durumdu çünkü Geryos içkiliydi. Rakı kokuyordu ve Tanyos bu durumda şeyhin daha uzun süre onu hizmetinde tutup tutmayacağını düşündü. Alkol onu konuşkan yapmamıştı. Harika çocuğa hemen hiçbir şey söylemedi. Daha da içine kapanmış gibiydi. Delikanlı bu karşılaşmaları sırasında kendisini boğan bir suçluluk duyuyordu. Geldiğine pişmandı. Gittiğine pişmandı. Belki de yeniden yemek yemeyi kabul ettiğine pişmandı. Görüşme bir eziyet olmuştu ama tek eziyet. Rahat köyde değildi. Ya avda ya da dedesindeydi. Onu görmemenin sevinciyle Tanyos nereye gittiğini merak bile etmedi. Efendi ile oğlu arasında ilişkilerin şeker renk olduğunu anlatmışlardı. Oğlanın adet olduğu üzere kendisi için toprak istemeye kadar işi vardırdığı anlatılıyordu. Lamia daha sonra oğlunu şeyhe götürmek için ısrar etti. O da kendisini çocukken yaptığı gibi kollarının arasına aldı. Sonra yüzüne baktı. Onu gördüğü için heyecanlanmışa benziyordu ama yine de "Bu sakalı kesmelisin Yahne, bu kötü tohumdur." demekten kendini alamadı. Bu gibi sözleri bekleyen Tanyos canının sıkıldığını belli etmedi. O ne derse desin bildiğini yapacaktı. Papazın okulu hakkında söyleneceğine, kılık kıyafeti hakkında söylenmesini yeğliyordu. Şeyh de bu sorunu ortaya atmaya niyetli görünmüyordu. Belki de kendi kendine bu yoldan İngilizlerle ilişkisini sürdürmekte yarar görüyordu. Zaten hiç kimse böylesine dikenli bir konuyu ortaya atmak niyetinde değildi. Hatta Bruno Butros bile. O sadece yeğenini bir köşeye çekmiş ve din değiştirmeyeceğine yemin etmesini istemişti. Dönüşünün ertesi günü bir pazardı. Delikanlı ayine katıldı ve herkes Meryem Ana ile çocuk İsa karşısında aynı biçimde haç çıkardığını görebildi. Hiç olmazsa deniliyordu, bu konuda İngilizleşmemişti. Kiliseden çıktığında Tanyos meydan tarafından katırını çekiştirip duran gezgin tüccarı gördü. Keşişin karısı, "İmansız nadir de hep ayin bittikten sonra gelir, günahı o kadar çok ki Tanrı'nın evine girmeye cesaret edemiyor," diye seslendi. "Yanılıyorsun Huriye kadın, ben hep vaktinde gelmeye çalışıyorum ama katırım istemiyor. Uzaktan çan sesini duyduğunda ilerlemez oluyor. Günahı çok olan o olmalı. Ya da onu korkutan çok şeye tanık olmuş. Zavallı hayvan anlatabilseydi hapsi çoktan boylamış olurdun. Ya da cehennem kapısını. Cehennem kapısına vardın bile. Sen buraya cennet mi sandın?" Bu karşılıklı atışma bir gelenek haline gelmişti. Katırcı kıferyap da dışında olduğu zamanlar köylüler bir şeylerin eksik olduğunu hissederlerdi. Katırcı da bu atışmayı alıcıları çekmek üzere kullanırdı. Hatta bazen Huriye kadın onu sataşmayı unutursa ona seslenen, kışkırtan bizzat katırcı olurdu. Ancak bundan sonra köy halkı gelip kesesini boşaltmaya razı olurdu. Bazı bilgiçler oradan hemen kaçardı. Keşişin karısının bu sapık adamla böyle labali olmasına dayanamazlardı. Ama Lamia'nın ablasının kendisine göre bir felsefesi vardı. Bir köyde her zaman bir meczup ile bir zındık bulunmalıdır derdi. Alıcılar çevresini sararken Nadir Tanyos'a beklemesi için işaret etti. Sonra katırın karnına birkaç tokat atıp kendisine bir hediye olduğunu anlatmak istedi. Genç adam meraklanmıştı. Ancak katırcı bütün eşyasını satana kadar sabretmesini bildi. Sonra Nadir son derece güzel bir tahta kutu çıkarttı. Belli ki içinde değerli bir armağan vardı. "Ama onu burada açmamalısın. Arkamdan gel." Meydanı geçtiler. Vadiye bakan kayalığa doğru gittiler. Burada haşmetli bir kaya vardı. Herhalde o tarihte bir adı olmalıydı ama herkes ona anısına bağlı olarak Tanyos Kayası demektedir. Delikanlı kayaya tırmandı, koltuğunun altında kutusuyla Nadir arkasından geldi. İkisi sırt sırta verdikten sonra Tanyos kutuyu açtı. Bu bir dürbündü. uzadığında kol kadar oluyor, kapandığında bir bebek yumruğu kadar ufalıyordu. Bu meyilli tahttan batıya doğru bakıldığında dağın vadi ile kesiştiği yerde deniz görülür. Bak, bu bir işaret, sanki yalnız senin gözlerine göre ayarlanmış. Dürbününü ayarladığında Tanyo suyun üzerinde yelken açmış bir üç direkli gördü. Katırcının bilgeliğinde yer alan satırlar herhalde bu sahneyi kastetmektedir. Kayanın üzerinde yalnız kaldığımızda Tanyos'a dedim ki, eğer bir daha kapılar yüzüne kapanacak olursa kendi kendine hayatının sona ermediğini tekrar et. Sona eren hayatlarının birincisidir ve diğeri başlamak üzeredir. O zaman bir gemiye bin, seni bekleyen bir kent vardır. Ama Tanyos artık ölmekten söz etmiyordu. Kalbi sevinçliydi ve dudaklarında bir kız ismi vardı. Esma diye mırıldanmıştı. Hemen sonra da pişman olmuştu. Dağın ve ovanın en geveze adamı olan Nadir'e bir sırrını açıklamış oluyordu. Tanyos ve Esma, çocuksu aşklarının daha fazla gizli kalmayacağı yazılıydı ama bunda katırcının hiç payı yoktu. 2. Tanyos sırrını açıklamak istemiyorsa bunu sadece çekingenliğinden istemiyordu. Şeyh ile Garyos ile köy halkı ile tam barıştığı sırada hırsızlarının en azından kovdukları adamın kızına aşık olduğunu nasıl itiraf edebilirdi? Lamia'nın oğlu 2 yıl önce Rukoz'a rastladığı ve ona selam verdiği günden beri ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve zaman zaman da soğukluk olmuştu. Tanyos köy halkına sırt döndüğü ve iki babasını cehennemin dibine göndermek istediği günlerde eski kahyaya yaklaşmıştı. Buna karşılık Patrick ile Şeyh İngiliz okulu konusunda çekiştiklerinde Şeyh'ten ve köyünden yana çıkmış ve eski kahyanın söyledikleri onu çileden çıkarmıştı. Bir daha evine gitmemeye karar vermiş ve papazın evinde kaldığı ilk aylar boyunca onu ziyaret etmeyi tek bir kez düşünmemişti. Ama bir gün Sahlein'den Dairun'a giderken her zamanki gibi koruyucularıyla birlikte onu görmüştü. Delikanlı önce ağaçların ardına saklanmaya kalkışmış, sonra da ne diye gölgesinden korkan çakal gibi kaçacakmışım diyerek yoluna devam etmiş, terbiyeli ama acelesi olan biri gibi davranmaya karar vermişti. Adam ise onu görmüş, atından atlamış ve açık kolla kendisine doğru koşmuştu. Tanyos Yahne, seni görmekten ümidi kesmiştim. Bu ne mutlu rastlantı. Onu neredeyse zorla evine götürmüş, durmadan büyüttüğü evini gezdirmiş, yeni yağ ezim evini dolaştırmış, ipek böcekleri için yaptırdığı binaları göstermiş, tuttuklarını gezdirerek en iyi ipeğin elde edilebilmesi için yaprakların hangi ayda toplanması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Çocuk geç kalmamak için Rukoz'dan kendini zor kurtarmıştı. Yine de ertesi pazar yemeğe geleceğini vaat etmek zorunda kalmıştı. Herkes Rukoz'un en çok sevdiği şeyin konuklarına malikanesini gezdirmek olduğunu bilirdi. Ama iş Tanyos'a gelince sadece zenginliğini sergilemek söz konusu değildi. Belki ilk seferinde evet. Ama bunca ayrıntılı bilgi özellikle pek de hoş kokmayan ezim evinin içinde olduğunda sadece böbürlenme ile açıklanamazdı. Delikanlı yeniden bir yakınlık ve sevgi ile karşı karşıya bulunuyordu ve buna hiç de kayıtsız değildi. Esma hemen bütün gezintilerine katılıyordu. Tanyos bazen dikenli bir çalının bazen bir su birikintisinin üzerinden atlaması için elini tutuyordu. Ekili setler yüksek olmadığı takdirde Esma da erkekler gibi üzerlerinden atlıyor, sonra da ya babasının göğsüne ya da Tanyos'un omzuna gelip yaslanıyordu. Bütün bunlar delikanlının hoşuna giden şeylerdi ama evine yani Stolten'lara döndüğünde hiçbirini düşünmez oluyordu. Bu acaba Papa Stolten'un da belirttiği gibi bir kadına karşı gösterilebilecek en büyük nezaket, onu bilmezlikten gelmek olan bir toplumda yaşadığı için mi böyleydi? Sanırım Tanyos açısından serde gençlik ve utangaçlık vardı. Köye dönüşünden ve Nadir ile kayalıkta buluşmasından bir hafta önceki pazar Esma'yı bambaşka gözlerle görmüştü. Rukoz'a gitmiş ama onu bulamamıştı. Oraların yabancısı olmadığı için yine de girmiş ve işlerin hangi aşamada olduklarını görmek üzere odadan odaya geçip durmuştu. Eski kahya saraylara layık bir kabul odası yaptırıyordu. Daha doğrusu tutkularına layık bir salon. Çünkü şeyhin sütunlu salonundan daha büyüktü. Yapımı tamamlanmamıştı. Ustalar duvarlardaki tahta oymacılık işini bitirmişlerdi ama yerler henüz döşenmemişti. Salonun ortasına yapılacak fıskiyeli havuzunsa tebeşirle çizilmiş resmi vardı sadece. Esma yanına geldiğinde Tanyos işte tam oradaydı. Birlikte sedef kakmacılığını hayranlıkla izlemeye koyulmuşlardı. Etrafta kovalar, üst üste konulmuş mermer parçaları ve genç kızın takılıp düşmekten zor kurtulduğu bir alet sepeti vardı. Kızın elini sıkıca tutmuş ve bırakmamıştı. Böyle el ele dolaşırlarken dışarıdan ayak sesleri geldi. Esma hızla elini çekti, biri bizi görebilir. Tanyos ona döndü, kız daha 12 yaşındaydı ama kadındı. Yabani sümbül kokusu ve kalem çekilmiş dudaklarıyla. Yeniden salonda dolaşmaya başladılar ama ne biri ne diğeri baktıkları şeyleri görmüyorlardı. Dışarıdaki ayak sesleri uzaklaştığında elleri yaklaştı. Birbirine dokunan artık aynı eller değildi. Esma'nın eli Tanyos'a sıcak ve bir kuş kadar titrek geldi. Yuvasından düşen ve eline aldığı o yavru kuş gibi. Yabancı bir elde bulunmaktan ürkek ama terk edilmemiş olmaktan güvenli. Kapıya birlikte baktılar, sonra bakıştılar. Heyecandan gülerek gözlerini eğdiler. Tekrar bakıştılar, göz kapakları kapandı. Solukları karanlıkta yankılar uyandırdı. Dudaklarınız birbirine dokundu ve ayrıldı. Kendi mutluluğunuzu tüketmiş, diğerlerininkini ezmekten korkuyormuşsunuz gibi. Masum muydunuz? Masumluk neyi kurtarır? Tanrı bile keyfimiz için kuzuları boğazlamamızı söylüyor. Ama asla kurtları değil. Şayet Tanyos Zındık Katırcı'nın şiirlerini okuyabilmiş olsaydı, baykuş bilgeliğini bir kez daha lanetlemiş olurdu. Haklı da olurdu, çünkü Esma'nın evinde mutluluğu bulacaktı. Geçici bir mutluluk mu? Hepsi öyledir. Bir hafta ya da 30 yılda sürse, son gün geldiğinde aynı gözyaşları dökülür. Bu kızı seviyordu. Kız da onu seviyordu. Ve besbelli babası onaylayacaktı. Rukos kendisini oğlum diye çağırdığında, bunu oğul dediğinde damat diye almalıydı. Müstakbel damat. Bunu nasıl daha önce anlayamamıştı ki? Eski kahya kendisine işleri hakkında bu kadar bilgi veriyorsa, kendisini tek kızının kocası olarak gördüğü içindi. Bir yıl sonra kız 13, kendisi de 16 yaşında olacaktı. Nişanlanabilirler, 2 yıl sonra yan yana uyumak üzere evlenebilirlerdi. Rukoz'a yaptığı ziyaretler bu izlenimlerini daha da pekiştiriyordu. Örneğin ev sahibi kendisine laf arasında, bu işi yürütme sırası sana geldiğinde ya da daha doğrudan sen bu evde oturduğunda gibi iş sonuca bağlanmışçasına sözler söylüyordu. Geleceğini en iyi niyetli bir elin çizdiğine iyice inanmıştı. Çünkü kendisine aşkı, bilgiyi ve serveti vaat ediyordu. Yoluna başka nasıl bir engel çıkabilirdi? Geryos ile Lamia mı? Onların onayını almasını bilirdi. Aksi halde sözlerini dinlemezdi. Şeyh mi? Düşmanının kızıyla evlenmesi hoşuna gidecek değildi ama ona ne ihtiyacı olacaktı? Rukoz'un evi şeyhin toprakları üzerinde değildi ve eski kahya yıllardan beri şeyhe kafa tuttuğuna göre korkacak neyi vardı? Tanyos emindi ama kayınbabasını daha yakından incelediğinde endişelenmeye başlayacaktı. Rukoz'un servetinin, mülkünün, koruyuculuğunun ve özellikle de derebeylerini atıp tutmasının etkisiyle delikanlı onun yalnızca bir sürgün değil, aynı zamanda şeyhin ciddi bir rakibi, onunla aynı düzeyde biri olduğuna inanmıştı. Gerçi Rukoz'un istediği de buydu ama şimdilik öyle görünmekle yetiniyordu. Zenginliğiyle öyle olmuştu ama gerisi gelmiyordu. Yıllar geçtikçe paradan çok eğlenceye düşkün olan Küfer Yapta'nın efendisi yoksullaşmıştı. Kasası hep boştu. İngiliz konsolosunun yardımıyla olağanüstü bir ödeme yapmaktan kurtulmuştu. Ama savaş yıllarında daha da artan yıllık vergileri zorlukla ödüyordu. Sütunlu salonda bazı sütunlar damdan akan su yüzünden pek berbat haldeydi. Oysa Rukos her geçen gün ipek böcekçiliği sayesinde kendisine bir paşa meclisi yapsınlar diye en gözde ustaları getirtiyordu. Salonunda sıkışmadan 120 kişiyi oturtmak mümkündü. Ne var ki o insanları bulmak gerekiyordu. Rukos'un salonu büyüdükçe boşluğu daha çok ortaya çıkıyordu. Salon güzelleştikçe işe yaramazlığı belli oluyordu. Tanyos bunu fark etmişti. Eski kahya günün birinde içini döktüğünde yüreği daha hala bir sürgünün yüreğiydi. Patrick beni şeye karşı koruyordu. Oysa şimdi barıştılar. Birlikte emire gittiler. Sanki beni ikinci koruyucumdan yoksun bırakmak istiyorlar. O tarihten bu yana her gece belki de son gecemdir diyerek yatağa giriyorum. Ya muhafızların? Geçen hafta maaşlarını iki kat arttırdım. Ama ya aralarında 12 havari arasındaki Yahuda gibi bir hain varsa? Ben artık ancak Mısır hidivine güvenebilirim. Tanrı ömür versin, ülkesini genişletsin. Ama benden başka derdi yok mu? Öyle değil mi? Eski kahya Rukos'un ısrarıyla 200 kişilik Mısır kuvveti gelip Dairun'a yerleşti. O güne kadar paşanın birlikleri yanımıza kadar gelmemişlerdi. Oysa dağın büyük köylerine karargah kurmuşlardı. Askerler sabah akşam Dairun, Sahleyn ve Küfer Yapta sokaklarında kol geziyorlardı. Keşiş İlyas günümüze kadar gelmiş ama bana pek doğruymuş gibi gelmeyen bir biçimde naklediyor olayı. Gerçi Rukos Mısır'da birkaç yıl yaşamıştı ve oranın dilini bilip birkaç dost edinmişti ama paşanın ordularını getirtecek güce sahip olmaya gelince, hayır. Mısır orduları köyüme yaklaşmışsa bunun nedeni daha iyice yayılmaya karar vermesindendi. Esma'nın babası bunu Tanrı'nın bir lütfu, dualarının gerçekleşmesi, selamet yolu olarak yorumladı. Hatta bütün bunlardan çok daha hayırlı bir şey. 3. Tanyos, Esma'nın babasının evinde bulunduğu sırada Dairun'daki garnizon komutanı Adil Efendi yanında iki yeşil takkeli subayla çıka geldi. Delikanlının ilk hareketi kuşku ve endişe olduysa da ev sahibi onu yatıştırdı. Bunlar dost, beni görmeye her üç günde bir gelirler. Yine de Rukos Esma'ya yok olması için işaret etmişti. Kızların askerlere görünmesi hiç de doğru değildi. Bu önlemi aldıktan sonra konuklarını hararetle karşıladı. Tanyos'a subayları birer kardeş, hatta kardeşten de öte kişiler olarak tanıtıyor, subaylara da delikanlıyı oğlu kadar sevdiği bir genç olarak takdim ediyordu. Öğrencisi Sahleyn'e döner dönmez olanları anlamakta gecikmeyeceğimizi bir nedenden ötürü naklettiğinde papaz Tolt'un neredeyse bir aile toplantısı diye alay edecekti. Tanyos'un Mısırlı subaylarda ilk dikkat ettiği husus hiçbirinin Mısırlı olmayışıydı. Adil Efendi aslen Giritliydi. Yanındakilerden biri Avusturyalı, diğeri Çerkezdi. Bunda şaşılacak bir yön yoktu. Çünkü Mehmet Ali Paşa'nın kendisi de Arnavut bir aileden Makedonyalıydı. Ama hepsi de Arapçayı Mısır şivesiyle konuşuyor ve efendileriyle hanedanına bağlı görünüyorlardı. İdeallerine de. Onları dinleyince yaptıkları savaşın fethi için değil, Doğu uluslarının uyanışı için yapıldığına inanası gelinirdi. Çağdaşlaşmaktan, eşitlikten, adil düzenden söz ediyorlardı. Tanyos dikkatle dinliyordu. Ara sıra onaylarcasına kafa sallıyordu. Zaten bu adamlar Osmanlı safsaklamasından, her yerde okul açmaktan, doktor yetiştirmekten, mühendis yetiştirmekten söz ettiklerinde başka türlü olabilir miydi? Kumandan dinsel topluluklar arasında her türlü ayrıma son vermeye ve her türlü ayrıcalığı yok etmeye söz verdiğinde Tanyos iyice etkilendi. Konuşmanın bu noktasında Rukos kadeh kaldırarak efendilerinin zaferini içtiğini belirtti ve ayrıcalıklar kalktığında şeyhin bıyığını yolmaya and içti. Tanyos sahneyi göz önüne getirince Silme bir bardak rakı içmekte sakınca görmedi. Hatta Raad'ın sakalı için bir bardak daha içebilirdi. Ve Adil Efendi yabancıların ayrıcalıklarını yok etmeyi vaat ettiğinde bunlara bir yudum daha ekleyebilirdi. Kumandan bundan sonra ateşli bir eleştiriye geçti. Bir sürü örnek de veriyordu. Besbelli ki bu konu yüreğine dert olmuştu. Dün köyleri gezdim. Atımın beni götürdüğü her yerde kendimi evimde hissettim. Herhangi bir eve girebilirdim. Hoş karşılanırdım. Ta ki bir İngiliz papazının evinin önünden geçene kadar. Kapıda kralın bayrağı asılıydı. Kendimi hakarete uğramış saydım. Tanyos rakısını yutamaz olmuştu. Kendini ele vermekten korktuğu için gözlerini bile kaldıramıyordu. Herhalde subay bir yabancı bayrak tarafından önü kesilen bu evin aynı zamanda kendi evi olduğunu bilmiyordu. Adil Efendi ısrarla, "Yabancıların ülkenin öz çocuklarından daha ayrıcalıklı, daha saygı görür olmaları normal midir?" diye soruyordu. Ancak ardından kendisinin de bu ülkenin öz çocuğu olmadığını, hatta Mısır'ın ve de fethettiği şu dağ yöresinin öz çocuğu olmadığını herhalde hatırlamış olacak ki şöyle devam etti. "Ben de burada doğmadım," diyeceksiniz. Aslında kimse cesaret edip bunu ona söyleyemezdi. "Ama bu saygıdeğer hanedanın hizmetine girdim. Ülkenin dilini benimsedim, üniformasını giydim, bayrağı altında savaştım. Oysa şu İngilizler aramızda yaşamakla birlikte sadece İngiltere'ye hizmet ederler. Sadece İngiliz bayrağını sayarlar ve bu bayrağın kendilerini bizim yasalarımızın üstüne çıkardığını sanırlar." Rukos telaşla Adil Efendi'nin o yabancılarla asla kıyaslanamayacağını, o İngilizlerin olabileceklerin en küstahı olduklarını, ekselanslarının asla bir yabancı olmadığını, aksine bir kardeş olduğunu bir çırpıda söyleyiverdi. Tanyos hiçbir şey demedi. Papaz, "Öğrencim söylediğinden de şaşkındı," diye yazmaktadır. Bir yandan bana ve Bayan Stolten'a duyduğu sevgi ve okulumuza olan bağlılığı vardı. Aynı zamanda da yöre halkının sahip olmadığı ayrıcalıklara, yabancıların sahip olmaları durumuna da kayıtsız kalamıyordu. Adalet duygusu zedelenmişti. Şaşkınlığını anlayınca adalete dayanan bir toplumda ayrıcalıkların bir rezalet olduğunu, ancak keyfi yönetimin hüküm sürdüğü yerlerde ayrıcalıkların bazen de despotluğa bir engel teşkil ettiğini ve böylece çelişkili bir biçimde adalet ve eşitliğin teminatı olduğunu anlattım. İster Osmanlı, ister Mısır yönetiminde olsun, bugünkü Doğu toplumlarının durumu budur. İşin rezaleti, Mısırlı askerlerin serbestçe Sahleyn okuluna girememeleri ya da bir İngiliz evine girememeleri değildir. Asıl rezalet, her eve, her okula istedikleri gibi girebilmeleridir. Bir İngiliz vatandaşına dokunamamadıkları gibi, ama bir devletin himayesinde olmayan herhangi birine dokunma hakkını kendilerinde görmeleridir. Sözlerimi, bu adamlar ayrıcalıkları kaldırmak istiyorlarsa, bunun yolu yabancıları, yerel halkın hiç de imrenilmeyecek durumuna sokmak değil, aksine yerel halka, yabancılara edilen muameleyi etmektir, diyerek noktaladım. Cevabımı verirken biraz öfkelenmiş olmaktan endişe ediyorum çünkü Bayan Stolten bunu eleştirdi. Ancak sanıyorum söylediklerim öğrencilerimi etkiledi, diye yazıyordu. Papaz öğrencisine Mısırlı subayların gittiği bir yere gitmekten çekinmesini söylediğinde sözleri o denli etkili olmadı. Oysa akıl bunu gerektiriyordu. Ama akıl bir yana, Esma'nın gülümsemesi bir yanaydı ve geleceği aydınlatan bu gülümsemeydi. Tanyos dünyada bundan vazgeçemezdi. Subaylarla konuşulan o hassas konuya bir daha dönülmedi. Tanyos'un onlara rastladığı 2-3 sefer daha çok savaş durumundan, Mısırlı'nın Osmanlı Sultanı'nı yenmesinin kesin olduğundan, ayrıcalıkların kalkacağından ama sadece derebeylerinin ve özellikle Şeyh Francis'in ayrıcalıklarının kalkacağından ve Şeyh'in bıyığının uğrayacağı akıbetten söz edildi. Tanyos bu güzel görüntüye içmemezlik edemedi. Kendi kendine ayrıcalıklar konusunda bir uzlaşmaya varmıştı. Yabancılarınki duracak, şeyhlerinki kalkacaktı. Yani hem papazın endişelerini yatıştıracak, hem de Esma'nın babasının özlemlerini giderecek, hem de kendi eğilimlerini tatmin edecek biçimde kalkacaktı ayrıcalıklar. Aslında şu iki tip ayrıcalık arasında bir nitelik farkı yok muydu? İngilizlere tanınan ayrıcalıklar o an için despotizme karşı bir baraj oluştururken, ki bunu kabul ediyordu, derebeylerinin yüzyıllardır süren ayrıcalıkları hiçbir ulvi amaca hizmet etmiyordu. Bu uzlaşma yüreğini de aklını da ferahlatıyordu. Öylesine ferahlatıyordu ki iki tip ayrıcalık arasında hemen gözlerine batması gereken bir başka farkı göremez olmuştu. Yabancı devletlere karşı Mısır hidivi küfür savurmaktan başka bir şey yapamıyordu. Şeyhe karşı ise yapabiliyordu. Şeyhin bıyığını yolmak, İngiliz aslanının yelesini yolmaktan daha kolaydı.